Ayrım 49, Kongo'ya ağıt Jean-Christophe Grange. Sayfa 503. 119. bölüm. Ervan silahını çekti ve silah sesinin geldiği yöne doğru koştu. Aynı esnada işçiler kumaşlara dolanarak, arabaları devirerek ters yönde kaçışıyordu. Artık mahzeni aramaya gerek kalmamıştı. Davetsiz misafir yüzeye çıkmıştı. Yeni bir kapı eşiğine gelince Ervan sırtını duvara dayadı ve cep telefonunun hala sol elinde olduğunu fark etti. "Tonfa!" diye fısıldadı. Cevap yoktu. "Tonfa!" Hiç ses yoktu. Telefonu cebine koydu ve namluya mermi sürdü. O anda diğer mermilerle birlikte şarjöre sıkıştırılmış olan ve namlu yatağına çıkan bir mermiyi bedeninde hissettiğini sandı. Ölüm süreci başladı. Soldaki duvar boyunca dizleri hafif bükük bir şekilde ilerleyerek yeni bir salona girdi. Kurutma alanı, biçer dövere benzeyen bir makine eğik bir manşon yardımıyla temiz çamaşırları dışarı püskürtüyordu. Birkaç işçi emekleyerek veya yüzü koyun sürünerek geriye doğru kaçıyordu. Ervan birini önlüğünden yakaladı. Ürkmüş haldeki Çinli işaret parmağıyla sağ taraftaki demir kapıyı gösterdi. Var gücüyle kapıyı iten Ervan karanlık bir koridora çıktı. Çıplak duvarlar, her yerde borular, nerede olduğunu anlamak için gözlerini kıstı. Karanlığın içinde sadece kırmızı acil durum ışıkları yanıyordu. Hava körüğünün uğultusu insanı sağır edecek kadar yüksekti. Yüzü buhar nedeniyle ıslaktı. İhtiyatla ilerledi. Henüz en kötüyü düşünmek istemiyordu. Felakete dönüşen ikinci bir izinsiz operasyon, yeni bir kapı, birkaç metre ötede ekibinin üçüncü adamı silahından uzak bir mesafede, büzülmüş bir halde yerde yatıyordu. Ervan tedbiri bırakıp hızla yanına koştu. Bir kan gölüyle karşılaşmayı bekliyordu. Hiçbir şey yoktu. Tonfa arkaya döndü ve ceketinin altına giydiği kurşun geçirmez yeleği gösterdi. Bir kez daha en az kurnaz adamı, en akıllı adamı çıkmıştı. "Karın bölgemde bir kurşun var ama her şey yolunda sanırım." Bu iri yarı adam için bile 9 milimetrelik bir merminin kinetik enerjisi dayanılması güç bir etki yaratıyordu. Kibarca artçı etkiler denilen şeydi. Kurşun içeri girmiyordu ama iyi bir dayaktan sonra ortaya çıkan lezyonlar gibi akciğerlerde kanamaya yol açabilecek birkaç kaburga kırığına yol açabiliyordu. "Peşinden git!" diye bağırdı Ervan'a. Arkasındaki kapıyı işaret ederek, "Herif içeride!" fare gibi kapana kısıldı. Ervan destek istemek için cep telefonunu çıkardı. "Sana peşinden git dedim," diye tekrarladı polis. "Ben başımın çaresine bakarım." "Ben onunla ilgilenirim," dedi bir ses. Titremekte olan Çinli müdür Ervan'ı takip etmişti. Yüz hatları yanmış bir mum gibi akmıştı. Ama hala azimli bir hali vardı. O anda iki el silah sesi daha duyuldu. "Kahretsin." Ervan koşar adım içeri girdi. Sauna odaları kadar büyük makineler boyunca ilerledi. Hasmını görmek için bir sonraki salona daldığında adam diğer uçta bir kapıyı kapatmaya çalışıyordu. Vurduğu işçilerden birinin kafasının kapının arasına sıkıştığını fark edene kadar kapıyı birkaç kez daha zorladı. Ardından hedef gözetmeden ateş ettikten sonra gözden kayboldu. Ervan sokak serserileri gibi kapüşonunu kafasına geçirdiği siyah eşofman ceketi giymiş, oldukça yapılı ve formda bir fiziğe sahip bir silüet gördü. İlaçlarla kurumuş ve 10 yıllarca tımarhanede kalmış bir ihtiyarla hiç alakası yoktu. Daha çok Fos limanındaki maskeli o pisliğe benziyordu. Bu kez patlayarak keskin parçalarını damarlarına ve sinirlerine doğru fırlatan bir cam şişe gibi içinde bir korku patlaması oldu. Bu herif kimdi? Dokuma tezgahlarını andıran ütü makineleri boyunca ilerledi. Ardından aralık kapıya birkaç metre kala yavaşladı. Katil kapının arkasında onu bekliyor olabilirdi. Yerde yatan işçinin yanına diz çöktü. Göğsünde ezilmiş domatesleri çağrıştıran kocaman iki delik vardı. Hala sıcaktı ama ölmüştü. Ervan doğruldu, kapıyı hafifçe itti ve cesedin üstünden atladı. Sağa sola hızlıca bir göz attı. Boş dönen yürüyen bandın arkasına gizlenmiş boneli birkaç kafa dışında kimse yoktu. Üzeri çamaşır dolu bir araba kaptı ve kalkan olarak kullandığı arabanın ardına gizlenerek ilerledi. Silah sesleri kesilmişti. Sıcak buhar tıslamaları dışında en ufak bir gürültü yoktu. Ayakkabılarının tabanı yapış yapış olmuştu. Ceketi tenine yapışıyordu. Korku cildinin gözeneklerini genişletiyor. Etrafındaki buğuyu emiyormuş gibi bir hisse kapılıyordu. Kafasında tek bir düşünce vardı. Nasıl olursa olsun kan dökülmesine bir son vermek. Yeni bir kapı, yeni bir alan. Tavana asılı üzerinde numaralar bulunan bez torbalar ard arda geçiyor ve son bir dönemeçten önce içindekileri diğer rayların üzerinde yoluna devam eden büyük teknelere boşaltıyordu. Bu mekanik balede hiçbir işçinin olmayışı ortamın sürrealist yanını daha da güçlendiriyordu. Uçta başka bir çıkış yoktu. Sadece bodruma inen bir merdiven boşluğu vardı. Ervan yaklaştı. Bu kez teknelerin ritmine göre ilerliyordu. Tabandaki merdiven girişi poligonlardaki kahrolası bir atış kabinine benziyordu. Herif hiç kuşkusuz basamakların dibinde pusuya yatmış, trap atışlarında kullanılan bir kil hedef gibi Ervan'a nişan almış bekliyor olmalıydı. En fazla birkaç metre kalmıştı. Nefesini tuttu ve iki eliyle tabancasını sımsıkı kavrayarak merdivenin tam karşısında pozisyon aldı. Bir gölge ona doğru hamle yaptı. Ervan parmağı tetikte tam zamanında durdu. Paniklemiş alelade bir işçi kendi dilinde bir şeyler söyleyip duruyordu. Bununla birlikte Ervan konuşma ishali olmuş gibi sürekli bir şeyler geveleyen adamın dediklerinin ancak bir kelimesini anladı. ''Perklo, Perklo!'' Ervan kokuyu aldı. Adam buram buram leş gibi eter kokuyordu. Yeniden aşağı bakma riskini göze aldı. Basamakların dibinde alacakaranlığın içinde bir sıvı birikintisi parlıyordu. İmdat çıkışlarından kaçmayı denedikten sonra katil deliğine kapanmış ve düşmanı püskürtmek için bidonları açmıştı. Tam bir intihar. Aşağıda sıkışmış bir haldeydi. İlk geberen kendisi olacaktı. Korunmak için burnunu ve ağzını ceket koluyla kapattı ve silahını doğrultmaya devam ederek merdivenden indi. Aşağıda başka bir kapı daha vardı. Kapının tam karşısında durdu ve sert bir tekmeyle kapıyı açtı. Ardından sağ taraftaki duvara sırtını verdi. Kurşun yağmuruyla karşılanmayı bekliyordu. Hiç silah sesi gelmedi. İçeri hızla göz attı. Karanlığın içinde sadece bidonlar ayırt ediliyordu. Bidonları siper alarak içeri süzüldü. Gözleri karanlığa alıştı. Ancak çift görmeye başlamıştı. Bir baş ağrısı musallat olmuştu ve her nefes alışında ağzından azar azar soluyordu, öksürüyor ve tükürüyordu. ''Farabo!'' diye bağırdı boğuk bir sesle. ''Gebermek istemiyorsan oradan çık!'' Cevap yoktu. Biraz daha ilerledi. Belki kendisi de buradan çıkmalı, katili içeri kilitlemeliydi. Ama gerçekten burada mıydı? ''Farabo, şenlik bitti, silahını at ve ortaya çık!'' En ufak bir hışırtı bile duyulmuyordu. Mekan sanki bidon duvarlardan ibaretti. Ayakkabılarının tabanı zemine yapışıyor, zehirli buharlar beynine hücum ediyordu. Birkaç metre daha ilerledi, Ervan tek bir şey düşünüyordu. Ormanın derinliklerine kadar Farabo'yu kovalamış olan babasını. En az onun kadar güçlü olmalıydı, katili yakalamalıydı. Bunu ihtiyara Audrey'ye borçluydu. Sağ tarafında bir gürültü duydu, döndü ve yüzünü öldürücü perklor etilen kokusuna karşı savunmasız bırakarak refleks harekette silahını iki eliyle kavradı. Hiçbir şey göremedi. Tam tersine bütün duyuları gitgide bozuluyordu. Gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Boğazı yanıyordu. Migren ağrısı balta gibi kafasını yarıyor, yavaş yavaş bilincini kaybediyordu. Ve hala görünürde kimse yoktu. Şimdi etrafı bidonlarla çevrili bir halde deponun tam ortasındaydı. Kıyıdan uzaklaşan bir yüzücü gibi kapıdan uzaklaşmıştı. Farabo ya da değil, artık ayakları yere değmiyordu. Her soluk alışı onu biraz daha zehirliyordu. Perklo'nun böbrekler ve sinir sistemi üzerinde toksik etkilere sahip olduğu kadar zihinsel rahatsızlıklara da neden olduğunu ve şizofreninin etkenlerinden biri olarak görüldüğünü biliyordu. Sanki Farabo'nun buna ihtiyacı vardı. O, Ervan 180 derece döndü. Kapüşonlu adam kapının aydınlık dörtgeninde durmuş ona nişan alıyordu. Düşünceleriyle refleksleri çakışıyordu. Kendini yere atması gerekirdi ama bu öldürücü sıvıyı yutmak demekti. Düşmana nişan alması gerekirdi ama kolu uyuşmuştu. Ateş etmesi gerekirdi ama Perkle onun tutuşabilir bir madde olup olmadığını hatırlamıyordu. Aslında artık hiçbir şey görmüyordu, düşünceleri bulanıktı. Her şey gözlerinin önünde ve kafasının içinde parçalanıyor, dağılıyordu. Sonunda Ervan Namlu'ya mermi sürdü ama çok geçti. Hayalet merdivenden geri geri çıkarken tetiğe basmıştı. Mermi karanlıkta kaybolurken Ervan kendini ölmüş olarak gördü. Akabinde başka bir görüntü diğerinin üstüne bindi. Aydınlık eşikte bir itişme kakışma vardı. Bir adam hasmının üstüne atlamıştı. İki adam dengelerini kaybettiler ve çözeltinin içine yuvarlandılar. Gözleri yanarken nişan almak imkansızdı. Özellikle de bu korakor mücadelenin ortasına. Sendeleyerek yaklaşmaya çalıştı. Gelen son bir öksürük nöbetiyle dizlerinin üstüne çöktü. Perklo'nun içindeki yansıması ona her şeye rağmen kabul etmesi gereken bir davetmiş gibi geldi. İki el silah sesi duyuldu. Ne olduğunu anlamak için göz kapaklarını kıstı ama her şey alt üst oldu. Son anda yere kapaklanmadan önce gözlerini korumaya çalıştı. O esnada bir el onu tuttu ve çıkışa doğru sürükledi. Hiçbir şey görmüyor, bağırarak debeleniyor, can çekişirken bir parça temiz hava arıyordu. Merdivenin ışığı, omurlarına çarpan basamaklar, ardından sırtının altında kayan parlak beton. Birden farklı seslerin yankısı kulak zarlarını titretti. Tuvaletler. Bu gürültülerin ne olduğunu henüz anlamıştı ki başka bir şey hissetti. Buz gibi soğuk su. Bağırmaya çalıştı ama ağzı suyla doluydu. Doğrulmaya çalıştı ama bir el onu lavabonun içine bastırıyordu. Sonunda biri onun kafasını kaldırdı. Refleks bir hareketle onu tutan kişiden kurtuldu ve göz kapaklarını ovuşturdu. Henüz bir kartal bakışına sahip değildi ama kurtarıcısının yüzünü tanıdı. Küçük kardeşe teşekkür etmek yok mu? 120. bölüm. Ölümü alt etmişti. Onu kollarıyla tutup sıkmış ve neredeyse çıkıp üstüne oturmuştu. Çamaşırhanedeki o çatışmadan beri bu düşünce Luwak'ın aklından çıkmıyordu. Hep tanık olduğu güç oranındaki mucizevi değişim. 20 yıllık müptelalık döneminde hep Azrail tarafından kucaklanmıştı. Her yeni sınıfta ya da daha damardan her eroin vurduğunda onun kanını emmeye, kulağına tatlı sözler mırıldanmaya geliyordu. Bugün sayaçları sıfırlamıştı ve ayrıca ağabeyinin hayatını kurtarmıştı. Bu zafer duygusunu hiçbir şey bozamazdı. Ne katilin kaçmış olması, sonuçta ondan kurtulmuş, merdivene ulaşmış, ardından birkaç kez ateş ederek başkalarını öldürmeden alleluya çıkışı bulmuştu. Ne ağabeyinin ve onun sinüslerindeki en küçük boşluğuna dek nüfuz eden Perklo, ne çoktan ölüme mahkumlarmış gibi bir duygu yaratan ambulans ortamında Larry Boisier hastanesine nakilleri, ne de tüm öğleden sonra maruz kaldıkları şok tedavi. Bol suyla yıkama, komple check-up, kan, bronşlar, retina ve diğer tahliller, ilaç bombardımanı. Bu sıkıntılı saatler boyunca bile Luwak kazandığı zaferin keyfini yaşamıştı. Rubikon'u geçmişti. Dipnot. Roma döneminde İtalyan Galyasını İtalya'dan ayıran nehir. Sezar'ın kuvvetleri M.Ö. 49'da bu nehri geçerek Roma'ya hakim oldu. Rubikon'u geçmek, geri çekilemeyecek bir adım atmak anlamında kullanılan bir deyim olmuştur. O ailenin korkağı, müptela, çıt kırıldım, kavgaya girmiş ve galip gelmişti. Faraboya değil, kendine karşı. Öğleden sonranın son saatlerinde tetkikler zaferini teyit etmişti. Sonuçlar negatifti. Ne zehirlenmişti ne de solventten etkilenmişti. Bir zamanlar burnunun iç çeperine taktırdı. Titanyum plakalar, teşekkürler kokain, ona umulmadık bir koruma sağlamıştı. Buna karşılık ağabeyi birkaç teste daha tabi tutulacaktı. Depoda kuşkusuz epey miktarda solvent solumuştu. Saat 18'de Luwak, President Wilson Caddesi'ne dönmüştü. Ovularak yıkanmış, kusturulmuş, solventin etkisi bedeninden temizlenmişti ve mutluydu. Bir tür kuru temizlemeye maruz kalan kendisiydi. Anka kuşu gibi hüzünlü küllerinden yeniden doğuyordu. Gerçek dünyaya bakışı bile değişmişti. Dairesi ona cilalı parkeleri ve muhteşem tablolarıyla masalsı bir mücevher kutusu gibi görünüyordu. Sen nehrini ve Eyfel Kulesi'ni gören manzarası hoşuna gidiyordu. Hepsi her zamanki yerlerindeydi ama onlara bakış açısının değişmesinde yaşadığı dönüşümün ya da sadece onlara yeniden kavuşmanın etkisi vardı. Önceleri uyuşturucuyla, sonra da yoksulluk kriziyle körleşmiş olduğundan bu muhteşem manzarayı hiç görmemişti. Hastanenin kokusundan kurtulmak için yeniden duşa girdi. Bedenine hızla çarpan suyun altında aklına bugünkü çatışmada gösterdiği cesaret geliyordu. Genevieve'deki otoparkta arabanın içinde otururken içine doğmuş gibi arabadan inmiş, küçük adımlarla buharın içinden geçmiş, merdivenlerden ineceği sırada pisliğin ağabeyine nişan aldığını görmüştü. Hiç düşünmeden üstüne atlamıştı. Bu gerçeklik anı, bu birkaç saniye eski Luwak'la tüm köprüleri kesin bir şekilde atmasına yeterli olmuştu. Duştan çıkınca geniş lavabonun üstündeki aynada çıplak vücudunu inceledi. Fiziksel olarak da değişim gözle görülür durumdaydı. Büroda geçirdiği saatlerin neden olduğu yağları yakmıştı. Zayıflamış, kasları sıkılaşmış, sertleşmişti. Omuzları dikleşmişti. Yeniden sert, sağlam ve kuvvetliydi. Gücü, enerjisi geri dönüyordu. Bu metabolizma 15 yıl önce ona bir sürü önemli yelken yarışını kazanmasını ve kuşağının en ünlü yelkenli kaptanlarından biri olmasını sağlamıştı. Bir pantolon ile bir tişört giydi. Çok sevdiği kahve hazırlama seremonisini unutarak kendine şıpın işi çok sert bir espresso hazırladı. Bundan böyle o sert bir adamdı. Haydi, fondip. Birden farklı bir duyguya kapıldı. Sevincini haykırmak, yaşadığı bu mutluluğu paylaşmak istiyordu. Ama kiminle? Ağabeyi hala hastanedeydi. Ya da yaptığı bu yeni fiyaskodan yakasını kurtarmak için ofisindeydi. Luwak'ın orada olmadığı konusunda kayıtsız şartsız anlaşmışlardı. Kız kardeşinin fazladan heyecanlara ihtiyacı yoktu. Sofia'ya gelince onun kapısını çalmak söz konusu olamazdı. Fiesole'deki tecavüz olayından sonra teselli bulmaya geldiğini düşünecekti. Geriye arkadaşları kalıyordu ama tam olarak hangileri? İçlerinden yarısı sadece uyuşturucuyla kafayı bulmak için yaşıyordu. Diğer yarısı da para için ve uyuşturucu ile paranın yolları sürekli kesişiyordu. Yaşadığı bu gerginlikten aldığı zevki, hayatını tehlikeye attığı o anda kendisini ele geçiren o heyecan duygusunu ne dereceye kadar onlara açıklayabilirdi ki? Saatine baktı, 21'i geçiyordu. Aklına bir fikir geldi. Gerard Comte her akşam Epinay'daki kulübünde atış müsabakaları düzenliyordu. Atış hocası telefonda sesini duyunca bir kahkaha patlattı. Ama zoraki bir kahkaha. Luwak tahmin etti. Ervan onunla konuşmuştu. ''Senin için tek seansın yeterli olduğunu sanıyordum.'' diye takıldı atış hocası. ''Daha yeni başlıyor.'' 121. Bölüm. Luwak nerede? Benim durumumu öğrenmek için aradığını sanıyordum. Öncelik daha güçsüz olanlarda. Bugün bana hiç de o kadar güçsüz gelmedi. Ne oldu diye sordu Sofia sesini yükselterek. Gael bana bütün öğleden sonra ortadan kaybolduğunuzu söyledi. Bir sorun vardı diyelim. Aranızda mı? Ervan Aize'ye doğru derin bir iç çekti. Sofia ile aralarında daimi bir anlaşma vardı. Erkek kardeşini dış dünyadan ve kendi kötülüklerinden koruyacaktı ve onu sahaya götürerek verdiği söze ihanet etmişti. Hayır, işle ilgili. Onu yanında mı götürdün? Oradaydı işte. Bu ailede herkes kaçık. Kaç kez... Müdahale etme. Aslında haklıydı. Duruma bakılırsa daha da sert konuşabilirdi. Ervan'ın canı sıkılmıştı. Larry Boisier'den çıkarken soruşturmayı yeniden ele almaya çalışmıştı. Boşa zahmet. Sadece kızağa alınmak üzere değildi. Bundan böyle yeri sandık sandalyesiydi. Hastanedeyken gelen ilk telefon Fitusi'dendi. Yaptığı hata nedeniyle aforoz edilmişti. Sağduyudan yoksun bir şekilde yürütülen, hiçbir yasal dayanağı olmayan saçma sapan bir operasyon. Bir işçi ölmüş, bir polis yaralanmış, birkaç çürük vardı, kırık yoktu. Hayatı tehlikeye atılmış 100 kadar sivil. Üstelik katil de hala firariydi. Patronu bu küçük fantezisinin yol açtığı büyük sıkıntıların hiçbirinden onu mahrum bırakmamıştı. İçişleri Bakanlığı'nın bütün kodamanları tarafından aranmıştı. Tabii bir de bu olay karşısında zil takıp oynayan medya vardı. Tüm bunlar başına buyruk davranan küçük bir aptal yüzündendi. Ervan büyük bir ıstırapla sonuna kadar tahammül etmişti. Ama önemli bir unsur onu koruyordu. Babasının cenazesi. Cenaze arabasına ateş açılmazdı. Alçak gönüllülükle Ervan hatalarını kabul etmiş, sonuçlarına katlanmaya hazır olduğunu belirtmiş ama önce babasını toprağa vermek istediğini söylemişti. Fitusi öksürmüş, ardından homurdanarak kabul etmişti. Ervan ailesinin ve kendisinin Paris'te düzenlenecek büyük bir cenaze töreninden vazgeçtiklerini, komandörü, dipnot, Fransa'da şövalyelik ünvanında bir aşama, Breha'da aile arasında düzenlenecek bir törenle toprağa vermeyi istediklerini bir kez daha hatırlatmıştı. Fitusi'nin Ervan'a ertesi sabah, yani bu akşam artık uçuş yoktu, Ervan sonuç olarak erkek ve kız kardeşiyle yolculuk edecekti, uçağa binmesine izin vermekten başka çaresi yoktu. Döndüğünde de başka bir cenaze ile ilgilenecek bol vakti olacaktı, kendi mesleğinin cenazesiyle. Daha sonra yeni insan avıyla görevlendirilmiş komiser Sandoval'i aramıştı. Doğal olarak Batı Banliyosu'ndaki polis birlikleri Genevieve ve çevresini didik didik aramak için kafileler halinde kuzeye kaydırılmıştı. Nefes alan ve üniforma giyen kim varsa kısaca bilgilendirilmiş, motive edilmiş ve ellerinde dolu bir tüfekle doğaya salınmıştı. Tek bir emir vardı. Canı bağışlanmayacaktı. Şu ana kadar bir netice vermemişti. Ne bir iz ne bir ipucu. Tek bir tanık yoktu. Katil doğada kaybolma konusunda yetenekliydi. Bunun yanı sıra bir zamanlar Şarko'nun bodrumunda gizlenmiş, sonra Isabel Barrier tarafından eve alınmış, hala canlı ve kaçak olan Thierry Farabo senaryosu uzun süre inandırıcılığını korumuştu. Oysa şimdi elleriyle Camembert yiyen ve Audrey'nin beylik silahını saat 18'de balistikten sonuç gelmişti. Genevieve'deki mermiler ve kovanlar Mademoiselle Wienowski'nin Sig Sauer SP-2022 silahına aitti. Çalmış olan gerçek Louvecien katiliyle karşılaşmıştı. Onun 40 yıl boyunca psikotrop ilaçlarla beslenmiş bir ihtiyarla uzak yakın ilgisi olmadığını kabul etmeliydi. 2009'da yakılmış yatalak bir şizofrenden başka bir ipucu bulmanı tavsiye ederim demişti Fitusi. Kuru temizleme fabrikasındaki adam daha çok Fos limanındaki maskeli saldırganı ya da Saint-Anne'daki zentai tulumlu katili çağrıştırıyordu. 49. Aynanın sonu. Sayfa 512.